Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir mülakatı aktaracağız. Beytullah Demircioğlu ile gerçekleştirilen Kudüs için İslam dünyası işgalden kurtulmalı başlıklı mülakatı sunacağız. Serdar Kesik imzasını taşıyor bu söyleşi. Altınoluk Dergisi Dış Politika Editörü, Altınoluk Dergisi'nin Arapça nüshası El Mizab Ez-Zehebi Dergisi'nin yazı işleri müdürü, Erkam Radyo'da program yapımcısı Beytullah Demircioğlu'yla gündemimizin merkezinde duran Gazze'yi, İslam dünyasındaki aktif dinamikleri ve Filistin davasının farklı boyutlarını konuştuk. Röportajımızı ümmetin namusunu, Filistin'i canlarıyla koruyarak mücadele eden onurlu Filistin halkına, Gazze'de direnen yeryüzünün en izzetli insanlarına ve nehirden denize özgür Filistin mücadelesi için savaşan direnişçilerin aziz mücadelesine adıyoruz. Dünya genelinde gerçekleşen eylemler, özellikle Batı hükümetlerinde baskı kurup siyasi pozisyonlarını değiştirecek kadar bir etki üretir mi? Siyonist yapının uluslararası siyaset üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Evet, nicelik olarak kıymeti harbiyesi yok ama nitelik olarak uluslararası siyaset dinamiğini etkileyecek güce sahipler. Medya ve finans başta olmak üzere hemen her alanda etki üreten lobiler üzerinden Batı dünyasının iç ve dış politikasını şekillendiren, velhasıl uluslararası siyaseti domine eden bir güçten bahsediyoruz. İşgalini başlattığı tarihten bu yana gerçekleştirdiği cürümlere, katliamlara, savaş suçlarına rağmen hala kendini mazlum, topraklarını gasp ettiği, soykırıma uğrattığı Filistinlileri zalim teröristler olarak gösterebiliyor. Bu noktada Batı dünyasını ikna edebilmesi bir taraftan ulaştıkları bir gücü, bir diğer taraftan da güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası düzeni gösteriyor. Ancak işgal devletinin 7 Ekim'de çizilen güvenli ülke imajını düzeltmek adına başlattığı intikam saldırılarının ortaya çıkardığı tabloya dünya genelinde verilen tepkiler artık bir takım yargıların değişebileceğini göstermiştir. Her ne kadar batılı yönetimlerce meşrulaştırılmaya, yine batı medyasınca kamufle edilmeye çalışılsa da İsrail'in katliamcı kirli yüzünün ortaya çıkmasını engelleyememiştir. Gazze'deki soykırım doğusundan batısına dünya kamuoylarının vicdanını harekete geçirmiş, özellikle Avrupa başkentlerinde yankı uyandıran protesto gösterilerinin düzenlenmesine neden olmuştur. Bir anlamda küresel intifada diyebileceğimiz bir süreç Filistin konusunda yeniden bir farkındalığın oluşmasını sağlamıştır. Her geçen gün daha çok etki üreten bu protestoların çok değerli olduğu kanaatindeyim. Fransa'da Macron'un İsrail Gazze'deki bebekleri ve kadınları öldürmeyi bırakmalı açıklaması, yine İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın Filistin'e destek eylemlerini nefret yürüyüşü, Londra sokaklarını kirleten antisemitizm diye nitelendiren İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden almasını, evet, kamuoylarındaki yükselen tansiyonu düşürmeye yönelik bir adım olarak okumak mümkün. Ancak yine de bu adım protesto gösterilerinin yönetimler üzerinde etki üretmeye başladığının bir göstergesi olmuştur. Evet, yakın vadede söz konusu ülkelerin işgal devletine ilişkin politikalarında radikal bir değişiklik olmayacaktır belki. Ancak Batı başkentleri, Batı'nın meşruiyetini sorgulatan, Batı'nın moral üstünlüğünün kaybetmesine neden olan çifte standardını bu denli net bir biçimde ortaya çıkartan, dünya barışını tehdit eden, velhasıl Siyonist rejimin neden olduğu bu maliyeti taşımakta bundan sonra çok daha zorlanacaktır. Saraybosna kuşatması 1425 gün sürmüştü. Sizce aktif Gazze kuşatması daha ne kadar sürecektir? Öncelikle şunun altını çizelim. İşgal devletinin sorunu sadece Gazze ile sınırlı değil. İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği etnik temizliği Hamas'la savaş gerekçesiyle kamufle etmeye çalışsa da ana hedefi Filistin'i Filistinlilerden arındırmaktır. Başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere işgal ettiği tüm toprakları Yahudileştirmektir. Kurulduğu günden bu yana bu strateji çerçevesinde hareket eden işgal devleti başarabildiği ölçüde ama katlederek ama tehcir ettirerek Gazze'yi de Batı Şeria'yı da Filistinlilerden arındırma operasyonunu 75 yıldır sistematik olarak sürdürmektedir. Bakın 30 yıl önce Batı Şeria'da adına yerleşimci denen 110 bin işgalci Yahudi hırsız varken bu hırsızların sayısı bugün 800 bine çıkmıştır. 2050'deki hedeflerini de açıkladılar. Bu sayıyı 1 milyona çıkartacaklar. Sonra katliamlarını sadece Gazze'de yapmıyor, Batı Şeria'da da estiriyor zulmünü. Yani 7 Ekim tarihiyle de başlamış bir soykırım politikasından bahsetmiyoruz. 75 yıldır sistematik bir biçimde yürütülen bir işgal, tehcir ve soykırım politikası yürütmektedir. Onu durduracak güçlü bir iradenin ortaya çıkıncaya kadar da İsrail, parsel parsel, mahalle mahalle, bölge bölge işgalini, ütopyaları arz-ı mevutta yani vaat edilen topraklara kavuşuncaya sürdürme arzusundalar. Velhasıl Gazze'nin düşmemesi, yeni bir nekbenin yani yeni bir tehcirin yaşanmaması lazım. Gazze düşerse işgal devleti işgalini daha pervasızca sürdürecektir. Hamas neden yalnız bırakılıyor? Kim gerçekten Hamas? Hamas sadece yalnız bırakılmıyor, aynı zamanda şeytanlaştırılıyor da. Hamas hem siyasi bir parti hem de işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmaya çalışan Filistinli direniş gruplarından biridir. 2006 yılında seçimde iktidara gelmesi içerideki işbirlikçiler, bölgesel ve küresel aktörler eliyle engellenmiştir. İşgal devleti ve kimi bölge ülkeleri tarafından kriminalize edilmeye çalışılsa da askeri kanadıyla tüm eylemlerini işgal edilmiş topraklarda işgalcilere karşı gerçekleştirmiştir. İsrail'in Hamas'ı şeytanlaştırması anlaşılabilir çünkü işgaline karşı direniyor, teslim olmuyor. Kimi Arap rejimlerinin Hamas'ı şeytanlaştırmasının sebebi ise ideolojik, kendi iç politikalarıyla ilintili bir durum. Ötekileştirdikleri, yönetimleri için tehdit olarak kodladıkları ve siyasal İslamcılar diye etiketledikleri Hamas'ı İslami tandanslı hareketlerin Filistin uzantısı olarak görüyorlar. Yani bugün Gazze'de Hamas'ın saf dışı edilmesini en az İsrail kadar arzu eden Arap rejimler bulunuyor. İşte bu realite Hamas'ta dahil Gazze'de abluka altındaki direniş örgütlerini yalnızlaştırdığı gibi Filistin meselesini en çok istismar eden, kendi ulusal hedefleri için araçsallaştıran İran'ın kucağına itmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında 57 İslam ülkesinin toplanması dünyada hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu ülkelerin kararlarının hiçbir etkisinin olmamasının arkasında yatan gerçeklik nedir? Arap ülkelerini aslında kimler yönetmektedir? Evet, ifade ettiğiniz ve beklendiği gibi İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nden işgal devletini durduracak bir sonuç çıkmadı. Bugünkü Orta Doğu siyasi realitesinin altı çizilirken sıklıkla vurgulanan bir tespit var. İşgal altındaki Kudüs'ün kurtarılması için öncelikle İslam dünyasının işgal altındaki zihinlerden kurtarılması gerekiyor şeklinde. Ne yazık ki oldukça yerinde bir tespit. Bakıldığı zaman zihinleri işgal altında bir Arap dünyası karşımıza çıkıyor. Birçok Arap rejimi açısından Filistin meselesi artık bir yük olarak görülüyor. Kendi ulusal çıkarları için Filistin'i çoktan gözden çıkartmış durumdalar. Filistin için risk almak istemiyorlar. Filistin, zengin körfez ülkelerinin birçoğunun umurunda değil. Onların gözünde Filistin davasını artık siyasal İslamcıların meselesi olarak görüyorlar. İsrail'in katliamlarına verdikleri tepkiler, kamuoylarını teskin etmeye yönelik sahte tepkiler. Filistin'in komşuları olan Mısır, Ürdün, Lübnan'ın ise kendilerine faydası yok. Ekonomik anlamda uçurumun kenarında duruyorlar. İran ise az önce ifade ettiğimiz gibi Filistin davasını Orta Doğu'daki yayılmacı politikaları için araçsallaştıran bir ülke. Tıpkı mezhebi aidiyetini yayılmacı politikalarında bir kaldıraç olarak kullandığı gibi. Velhasıl Arap rejimlerinin ve genel anlamda İslam dünyasının elinde İsrail'e ve Batı'ya karşı kullanabileceği önemli kozlar olsa da mevcut siyasi konjonktürde bu kozları kullanabilecek iradeden yoksun bir İslam dünyası gerçeği karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Mahmut Abbas için ne söyleyebilirsiniz? Mahmut Abbas ve onun liderliğindeki Filistin Kurtuluş Yönetimi'ni de Orta Doğu'nun çokça eleştirilen Arap rejimlerinden bir farkı yok. Zihni işgal altında, seküler, statükocu, işbirlikçi, kullanılmaya elverişli, İsrail taşeronu dibine kadar yolsuzluğa batmış bir yapının lideri gibi tanımlamalarla anılan bir isim Mahmut Abbas ve onun avanesi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın son Riyad zirvesinde Mahmut Abbas'ın ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek temsilcisi olarak kabul edilmesi yerinde bir karar olmamıştır açıkçası. Gazze'de Hamas sonrası yönetimin devredilmesi düşünülen Mahmut Abbas'ın ne Gazze'de ne de Filistin genelinde hiçbir karşılığı yoktur. İşgal devletinin eski savunma bakanı Avigdor Lieberman, kendisi hakkında Mahmut Abbas İsrail desteği olmadan bir dakika bile dayanamaz demeci birçok şeyi anlatıyor olsa gerek. Değerli dinleyenlerimiz, Beytullah Demircioğlu'yla gerçekleştirilen Kudüs için İslam dünyası işgalden kurtulmalı başlıklı mülakatı paylaştık. Serdar Kesik imzasını taşıyor bu söyleşi. Birlikteliğimize bir başka yazıyla devam ediyoruz. Haşim Akın imzalı "Ruhumuzu kurtarmak için küresel intifada" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Şu an Filistin'in Gazze şeridinde çok büyük bir hak-batıl mücadelesi yaşanıyor. Son olaylar dünyanın kabadayısı olmaya azmetmiş ve tüm zalimleri de arkasına dizmiş İsrail ve Siyonizm söz konusu olunca kebap yanmasın ama şiş de sönmesin beklentisiyle kolayca kıvırmalar yapanları deşifre edivermiştir. Gidip orada şehrin altına kazılmış tünellerde savaşması istenmeyen bu tatlı su mücadelecileri evinde bile bir zalime zalim demekten korkar olmuştur. Bunun karşısında küfrü tek millet olarak niteleyen hadisi şerifi yeniden zihin ve duygu dünyamıza girmiştir. Normal şartlarda aralarındaki çıkar farklılıkları nedeniyle didişenler veya öyle bir poz verenler birden aynı safta yer aldılar. İslam'a ve Müslümanlara düşman olmayı kendi inançlarının temel esası sayan inatçı ve zorba kafirler topluluğu hemen birleşti ve zulme engel olmak yerine destek olmayı seçtiler. Küfür tek millet oluşunu gösterdi ama İslam ümmeti aynısını gösteremedi. Onların bu hali Hazreti Ömer'in cahiliye dönemini anlatırken bizlere "hatırlayınca gülüyorum işte" dediği helvadan yapılmış putları acıkınca yeme hissiyatını gözlerimizin önüne getirdi. Zira insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan sevgisi, doğa dostu gibi kimi evrensel kavram ve değerler meğer kolayca yenilecek birer putmuş. Onu yemekten hiç çekinmediler ve asla da yüzleri kızarmadı. Bir yandan fikir özgürlüğü, demokrasi naraları atarken kendilerinden olan ama onlar gibi vicdanları taşlaşmamış bazı isimlerin eleştirilerine asla tahammül edemediler. Bu eleştirilerin sahipleri hemen işten kovuldu, dışlandı. Zira Filistin ve Müslümanlar lehine söylenebilecek her cümle onlar için birer atom bombası gibiydi. Orada bu çok yönlü standart ve menfaatlerine göre değişen söylemler olurken, sanki benzeri bir yalpalamayı ilk kez görüyormuş gibi Batı dünyasının merhametsizliği karşısında şoke olanlar da oldu. Tam da burada merhum Seyit Kutub'un şu cümleleri ne kadar manidar duruyor. "Batılılardan nefret ediyorum, Amerika'dan nefret ediyorum ama daha çok Amerika'nın vicdanına sığınan Müslümanlardan nefret ediyorum." Çözüm ne olabilir? Böylesi büyük ve aşılması zor bir zulüm dağında herkes kendine özgü bir mücadele sahası belirleyebilir. Gece seher vaktinde ellerini açarak gözü yaşlı dua edecek erlere ihtiyaç var. Hem de çok. Tam da burada hem Rabbinin büyüklüğüne inanan hem de duayı küçük görecek başka bir hastalık karşımıza çıkacak. Onlara da selam deyip geçmek gerekecek. Bazıları da çıkıp seslerini duyurma adına meydanlara inecekleri hedefe koyacak ve "siz meydana gidince İsrail korktu mu?" diye istihza edecek. daha iyisini bulamamış olmaya üzülmeyecek, konforunun bozulmasından endişe ederek akıl verecektir. Elbette bazıları yüzüne konan sivrisineği kovmak için bile başkasından yardım dilenecek ve halini korumanın derdine düşecektir. Oturduğu yeri terk edemeyen ve yerinden asla kalkamayanlar, genellikle oturduğu yeri pisleten ve kalktığında bunun açığa çıkacağından korkan ödlek tiplerdir. Bireysel veya kurumsal olarak buna ait birçok örnek gördük. Özellikle halkı Müslüman olan ülkelerin sözde yöneticileri bu konuda gene başı çektiler. Onlar da en zor olanı seçtiler ve zulme karşı sessiz kalarak dilsiz şeytan oldular. Bugüne kadar birçok olayda eksikliğini hissettiğimiz ama bir türlü oluşmasına adım atılamayan iletişim kanalları sorununu öncelikli olarak çözmek gerekiyor. Zira mevcut sosyal medya kanalları onların elinde ve beğenmedikleri her türlü paylaşımı engelleme veya silme lüksüne sahipler. Adam o mecranın ağası. Birçok yerde sağlıklı haber alınamıyor. En temiz vicdanlar bile böylesi komploculara kurban gidebiliyor. İslam dünyasının acilen bu kanallara kendi imkan ve şartları içinde sahip olması gerekiyor. Benzeri yıkımları yaşadığımızda ihtiyaç oluşunu konuştuğumuz ama bir süre sonra da unutuverdiğimiz bu alanın bir grup veya ülkenin omuzlarına bırakılması, Filistin davasının Filistin halkına bırakılması gibi bir şey olacaktır. Böylesine küresel ölçekte izler bırakan ve dünyayı ikiye bölen bir konuda vicdan sahibi herkes bundan bir şey çıkmaz demeyerek mücadeleye devam etmelidir. Zira burada küçük gruplar halinde devam eden bir mücadele yok. Bu savaş sadece iki devlet arasında cereyan etmiyor. Amerika Dışişleri Bakanı gelirken yol kenarlarını onun için özel olarak süsleyenler veya onun katil oluşunu haykıranlar, böylesi bir protestoya izin verenler, vali yardımcı düzeyinde karşılanmasını planlayanlar, dünyaya onun resmini çok özel görüntüler eşliğinde servis eden tüm görevliler, işte bu küresel mücadelenin bir parçası olmalı. Bazı küçük adımların çok büyük etkilerinin olacağı unutulmamalı. Önce İslam ümmeti bu konuda başkasını beklemeden kendi cirmine göre harekete geçmelidir. Ateşi söndürecek kadar su taşıyamasa da safını belli edecek ve muhabbetini izhar edecek tavırlardan uzak kalmamalıdır. Sonra da vicdanını tamamen kaybetmemiş, insanlık onuruna sahip, muhtelif inançlara sahip ortakların desteği alınmalı. Bu durum çok kolay olmayacak bir süreçtir. Zira sermayeyi elinde bulunduran çok uluslu şirketlerin ya tamamı ya da hisseleri onların elindedir. Bu nedenle de en kolay yöntem olarak ekonomik dengelerle oynayacaklar. Bedel ödemeyenler ancak ucuz ve değersiz şeylere sahip olurlar. Hem mücadelesi hem de ödenmesi gereken bedeli küresel olan zulme karşı bir kalkışma ve dayanışma bizi bekliyor. Bismillah. Haşim Akın'ın kaleme aldığı Ruhumuzu Kurtarmak İçin Küresel İntifada başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak Ayşe Altıntaş'ın kaleme aldığı Allah'ın Vaadi Gerçekleşecek Ya Nasir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Yardım etmek, desteklemek, sıkıntıdan kurtarmak, zafer vermek anlamındaki nasr, nusret kökünden türeyen nasir kelimesi, Allah'a nispet edildiğinde kullarına yönelik olarak bu manaların hepsini kapsar. Ensar da aynı kökten gelir ve yardım eden yardımcı demektir. Aynı zamanda Medine'de Müslümanlara kucak açan ve onlara yardım edenlere verilen isimdir. Nusret, zafer için mücadele edene yapılan yardımdır. İnsanoğlu her yönüyle aciz ve yardıma muhtaç bir varlıktır. İsrail'in Müslüman kardeşlerimize yaptığı zulmü elimiz kolumuz bağlı izlediğimiz şu günlerde acziyetimizi daha da şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Şu sıralar her mümin onlar için ne yapması gerektiği konusunda kendini sorguluyor. Bu zor günlerde bize düşen ensar olmaktır. Bu bilinçle donanmaktır. Bunun için bir yenilenme, yeniden diriliş gereklidir. Müslüman aklını tatilden yani atıl akıldan kurtarıp aktif akla dönüştürmek zorundadır. Bunun için özümüze dönmemiz, Kur'an'a sarılmamız gerekir. Kur'an insanın iradesini kuvvetlendirmek, vicdanını yapılandırmak, aklını kullanmaya teşvik etmek ve bunların neticesinde seçim yapmayı öğrenmek için indirilmiştir. Biz Müslümanlar yaptığımız yanlış seçimlerin sonucunu bugün karşımıza dikilmiş olarak görüyoruz. Sünnete uygun bir şekilde İslam'ı yaşayabilseydik, İsrail ürünlerinin satıştan kaldırılması için boykot yapmamıza gerek kalmayacaktı. İsrail'in ürettiği ürünler evimize kadar sızamayacaktı. Bugünlerde gördüğümüz bir diğer farkındalıksa Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin artmasıdır. Bu birliği her daim yaşayabilseydik bu soykırım belki de hiç gerçekleşmeyecekti. Dünyanın gelmiş geçmiş en karanlık zamanlarından birini yaşıyoruz. En vahşi, en acımasız ve en zorba bir güç var karşımızda. Fakat düşman ne kadar güçlü olursa olsun, bütün güçlerden daha büyük bir güç var şüphesiz. O da Allah'tır. Elbette Allah, müminleri vaat ettiği zafere ulaştıracaktır. Ayşe Altıntaş imzalı Allah'ın Vaadi Gerçekleşecek Ya Nasir başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesi Dergi'de. Genç Dergisi'nin Aralık 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.